Ayrım 20.
Babalık hukukuna geçiş, Yunan ve Roma'da olduğu gibi giderek seçimden kalıtıma dönüşümü ve her gens içinde bir soylu ailenin kuruluşunu kolaylaştırır. Aşiret soyluluğu denilen bu eski soyluluk, çoğu zaman büyük akınlar sırasında ya da hemen bunlardan sonra yok olmuştur. Askeri komutanlar kökenlerine bakılmaksızın yalnızca yetenekleri üzerine seçiliyordu. Güçleri azdı ve örneğe göre davranmak zorundaydılar. Tacitus ordu içindeki asıl düzence gücünü açıkça rahiplere mal eder. Gerçek güç halk meclisine ait bulunuyordu. Kral ya da aşiret şefi başkanlık eder, halk karar verir. Hayır, mırıltılarla evet. Alkışlar ve silah gürültüleriyle dile getirilir. Bu aynı zamanda bir adalet meclisidir, şikayet halk meclisinde ortaya konur, yargı orada yapılır, ölüm kararları orada verilir, zaten ölüm cezaları yalnızca alçaklık, halka ihanet ve doğaya aykırı ahlaksızlıklar için öngörülmüştür. Genslerde ve onların bölümlerinde bütün ilkel cermen yargı kurullarında olduğu gibi görevi yalnızca oturumları yönetmek ve sorular sormak olabilen şefin başkanlığında topluluk yargılar, cermenlerde yargılayan her yerde ve her zaman topluluktur. Sezar zamanından beri aşiretler konfederasyonları kurulmuştu. Daha o zamandan bunların birkaçının içinde krallar vardı. Yüksek askeri şef, başkomutan tıpkı Yunanlılar ve Romalılarda olduğu gibi daha o zamandan zorbalığa hevesleniyor ve bazen de bunu elde ediyordu. Bu başarılı gasıplar hiçbir biçimde mutlak hükümdar değildiler. Ama gene de gentilis örgütlenmenin engellerini ortadan kaldırmaya başlıyorlardı. Azatlı köleler hiçbir gensten sayılmadıkları için genel olarak aşağı bir durumda bulundukları halde gözde köleler yeni kralların yanında çoğunlukla iyi bir duruma, zenginlik ve üne erişiyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun geniş ülkelerin kralları durumuna gelen askeri şefler tarafından fethinden sonra da aynı şey oldu. Franklarda kralın köle ve azatlıları önce sarayda sonra da devlet içinde büyük bir rol oynadılar. Yeni soylular sınıfı büyük ölçüde bunlardan çıktı. Bir kurum krallığın doğuşunu kolaylaştırdı. Askeri birlikler. Amerikalı Kızılderililer de gentilis örgütlenme yanında kendi hesaplarına savaş yapan özel birliklerin nasıl meydana geldiklerini daha önce görmüştük. Bu özel birlikler Cermenler'de sürekli örgütler durumuna gelmişlerdi. Belirli bir ün kazanan askeri şef, çevirinin notu, birinci baskıda bu tümce çoğuldur. Çevresine gözü ganimette olan bir genç kalabalığı topluyordu. Bu gençler ona kişisel bağlılıkla bağlanıyorlardı. Şefin de onlara karşı bağlandığı gibi. Şef onların gereksinmelerini sağlıyor, armağanlar veriyor ve hiyerarşik bakımdan örgütlendiriyordu. Böylece bir muhafız kıtası ve küçük seferler için bir savaş birliği, daha büyük seferler için tam bir subay topluluğu meydana getiriyorlardı. Bu askeri birlikler ne kadar güçsüz olurlarsa olsunlar ve daha sonra örneğin Odoaker'in yanında İtalya'da ne kadar güçsüz görünürlerse görünsünler, gene de eski halk özgürlüğü bakımından bir yıkım tohumu oluşturuyorlardı ve bunu büyük akınlardan önce de sonra da çok güzel tanıtladılar. Çünkü bir yandan krallık iktidarının doğuşunu kolaylaştırdılar ama bunun yanı sıra Tacitus'un daha o zamandan belirttiği gibi bunların dağılmaması ancak sürekli savaşlar ve çapul seferleriyle sürdürülebilirdi. Çapul bir erek haline geldi. Birlik şefinin oralarda yapacak hiçbir işi kalmayınca adamlarıyla birlikte savaş olan, ganimet olasılığı bulunan başka yerlere gidiyordu. Roma bayrağı altında kalabalık bir biçimde bizzat Cermenlere karşı çarpışan yardımcı Cermen birlikleri kısmen bu türlü bilelikler tarafından meydana getirilmişti. Almanların utanç ve bahtsızlık konusu olan sistemi 29 burada daha şimdiden ilk taslağı içinde bulunuyordu. Roma İmparatorluğu'nun fethinden sonra kralların bu bilelik adamları köle ve Romalı saray hizmetkarlarıyla birlikte gelecekteki soylular sınıfının başlıca ögelerinden ikincisini oluşturdular. Genel olarak halklar halinde toplanmış federe Cermen aşiretlerinin örgütlenişi, kahramanlık çağı Yunanlılarında ve krallar dönemi denilen çağın Romalılarında görülen örgütlenmenin aynıdır. Halk Meclisi Gentilis Şefler Konseyi daha o zamandan gerçek bir kral olmaya özenen askeri komutan. Bu Gentilis düzenin meydana getirebildiği en yetkin örgütlenme, barbarlığın yukarı aşamasının örnek kuruluşuydu. Toplum, bu örgütlenme için yeterli olan sınırları aşınca Gentilis düzenin sonu geldi, Gentilis düzen yıkıldı, onun yerini devlet aldı. 8. Cermenlerde devletin oluşması. Tacitus'a göre Cermenler çok kalabalık bir halktı. Sezar ayrı ayrı Cermen halklarının sayıları üzerinde yaklaşık bir fikir edinmemizi sağlar. Ren'in sol kıyısında görünen Usipiler ve Tangiturus'lar için kadın ve çocuklar dahil 180 bin kişi rakamını verir. Böyle ayrı bir halk için 100 bin, Engels'in notu, burada kabul edilen rakam Diodorus'un Gol Keltleri konusundaki bir parçası tarafından doğrulanmış bulunuyor. Gol'de güçleri birbirine eşit olmayan birçok halk bulunur. En büyüklerindeki insan sayısı 200 bin civarındadır, en küçüklerindeki 50 bin. Sicilyalı Diodorus ve 25, demek ki ortalama 125 bin Gollü halk, gelişmelerinin yüksek derecesinden ötürü sayı bakımından Cermen halklarından kesin kes biraz daha kalabalık olarak kabul edilmelidirler. Dolaylarında da olsa bu örneğin en parlak çağlarında 20 bin kişi bile olmadıkları halde büyük göllerden Ohio ve Potomac'a kadar bütün ülkeyi korkutan bütün Irakuaların sayısından çok daha yüksek bir rakamdır. Böyle bir halk eğer Ren kıyılarına yerleşmişse ve en iyi bilinenlerini elimizdeki verilere göre bir araya toplamak istersek harita üzerinde ortalama olarak bir Prusya ili kadar yani 10 bin kilometre kare ya da 182 coğrafi mil kare kadar yer tutar. Romalıların Germania Magna'sı Vistül'e kadar yuvarlak hesap 500 bin kilometre kareyi kapsar. Her ayrı halk için ortalama 100 bin kişiyle Germania Magna için toplam rakam 5 milyon insanı bulur. Bu rakam bir barbar halklar topluluğu için çok yüksek, bizim bugünkü koşullarımız için çok düşüktür. Kilometre kareye 10 kişi ya da coğrafi mil kare başına 550 kişi. Ama bu rakam o çağda yaşayan bütün Cermenleri kapsamaktan uzaktır. Karpatlar boyunca Tuna ağzına kadar gotik asıllı Cermen halkların Bastarn, Pösin ve daha başkalarının bulunduğunu biliyoruz. Bunlar o kadar kalabalıktılar ki Plinus, Cermenlerin başlıca gruplarından beşincisini bu halklardan meydana getirir ve bu halklar İsa'dan önce 180 yılından itibaren Makedonya kralı Perseus'un hizmetine girerek daha Augustus'un ilk hükümdarlık yıllarında Edirne bölgesine kadar dayandılar. Eğer bunları yalnızca 1 milyon kabul edersek, bu doğruya yakın bir rakam olarak miladi çağımızın başlarında en azından 6 milyon Cermen verir. Cermanya'da yerleştikten sonra nüfus artan bir hızla çoğalmış olmalıdır. Daha önce sözü edilen sınai ilerleme tek başına bunu tanıtlayabilir. Burada bulunmuş olan Roma paralarına göre Schleswig bataklıklarındaki arkeolojik buluntular 3. yüzyıla aittir. Demek ki daha bu çağda Baltık kıyılarında gelişmiş bir metalürji sanayisi ile gelişmiş bir dokuma sanayisi, Roma İmparatorluğuyla etkin bir ticaret ve en zengin kişiler arasında belirli bir lüks hüküm sürüyordu. Bütün bunlar hayli yoğun bir nüfusun göstergeleridir. Ama gene bu çağda bütün Ren, tahkim edilmiş Roma sınırı ve Tuna hattı üzerinde Kuzey Denizi'nden Karadeniz'e kadar Cermenlerin genel saldırısı başlar. Bu, nüfustaki sürekli artış ve yayılma gücünün dolaysız bir kanıtıdır. Savaşım 300 yıl sürdü. Bu süre boyunca Gotik halkların başlıca kümesi, İskandinav Gotları ile Burgonlar hariç, büyük saldırı hattının sol kanadını meydana getirerek güneydoğu yönünden ilerledi. Yukarı Tuna boyunca ilerleyen Yukarı Almanlar, Herminonlar merkezde bulunuyorlardı ve Ren boyunca ilerleyen sağ kanat, şimdi Franklar denen İstovenler tarafından meydana getirilmiş Britanya'nın fethi Enjavonlara düştü. 5. yüzyılın sonunda zayıflamış, Kansız ve güçsüz düşmüş Roma İmparatorluğu'nun kapıları Cermen istilacıları ardına kadar açıktı. Daha önce eski Yunan ve Roma uygarlığının beşiği başındaydık. Şimdi tabutu başında bulunuyoruz. Akdeniz havzasındaki bütün ülkeler yüzyıllarca Roma dünya hegemonyasının eşitleştirici rendesi altında kalmıştı. Yunanca'nın hiçbir direnç gösteremediği her yerde bütün ulusal diller yerlerini bozulmuş bir Latince'ye bırakmışlardı. Artık hiçbir ulusal ayrım kalmamıştı. Gollüler, İberyalılar, Ligüryalılar, Noricumlar yoktu. Hepsi Romalı olmuşlardı. Roma yönetimi ve Roma hukuku her yerde eski kandaş bağları ve aynı zamanda özerk yerel ve ulusal etkinliğin son kalıntılarını da yok etmişti. Yeni bir nitelik olan Roma dünyasına ilişkin hiçbir ödünleme sağlamıyordu. Bu bir milliyeti değil, yalnızca milliyet yokluğunu dile getiriyordu. Her yandan yeni uluslarla ilgili ögeler vardı. Çeşitli illerdeki Latince lehçeler gitgide birbirlerinden ayrılıyorlardı. Eskiden İtalya'yı, Gol'ü, İspanya'yı ve Afrika'yı bağımsız ülkeler haline getiren doğal sınırlar gene vardı ve kendilerini her zaman duyuruyorlardı. Ama hiçbir yerde bu ögelerle yeni uluslar meydana getirmeye yetenekli bir güç yoktu. Hiçbir yerde bir gelişme yeteneğinden, bir direnme gücünden, hele hele yaratıcı bir güçten bir iz kalmamıştı. Geniş toprakların büyük insan yığınını birleştiren yalnızca bir tek bağ vardı, Roma Devleti. Ve bu zamanla onun en kötü düşmanı, en kötü baskıcısı olmuştu. Taşra illeri Roma'yı yıkmışlardı. Roma'da artık evrensel imparatorluğun, hatta İstanbul, Trier, Milano'da oturan imparator ve imparatorcukların bile merkezde olmayan öbürleri gibi bir taşra kenti olmuştu. Ayrıcalıklı ama artık egemen değil. Roma devleti dev gibi karmaşık, yalnızca ve yalnızca uyrukları ezerek para sızdırmaya özgü bir makine durumuna gelmişti. Vergiler, angaryalar, her türlü yükümlülük nüfus kitlesini durmadan daha derinleşen bir sefalet içine gömüyordu. Baskı, valilerin, vergi toplayıcıların, askerlerin yiyicilikleriyle dayanılmaz bir duruma gelecek kadar ileri götürülmüştü. İşte Roma Devleti ile onun dünya hegemonyasının vardığı yer. Roma Devleti, var olma hakkını içeride düzenin korunması, dışarıda da barbarlara karşı yurttaşları koruma üzerine dayandırıyordu. Ama onun düzeni en kötü düzensizlikten daha kötüydü ve devletin kendilerine karşı yurttaşlarını korumak iddiasında bulunduğu barbarlar, yurttaşlar tarafından kurtarıcı olarak bekleniyorlardı. Toplumsal durum daha az umutsuz değildi. Cumhuriyetin son zamanlarından itibaren Romalılar egemenliğinin ereği, fethedilmiş bulunan illerin iliğine kadar sömürülmesiydi. İmparatorluk bu sömürüyü ortadan kaldırmamış, tersine onu düzen altına almıştı. İmparatorluk çaptan düştükçe vergi ve yükümlülükler daha da artıyor, memurlar daha da utanmazca soyup soğana çeviriyorlardı. Ticaret ve sanayi hiçbir zaman halklar egemeni Romalıların işi olmamıştı. Onlar yalnızca tefecilikte kendilerinden önce ve sonra olan her şeyi geçmişlerdi. Gerçekte ticaretten kalmış bulunan şey de memurların yiyicilikleriyle yok oldu. Her şeye karşın arta kalan şey doğuda imparatorluğun Yunanlılara ait kısmında bulunuyordu ki bu konumuzun dışındadır. Genel yoksullaşma ticarette, küçük sanayide, sanatta gerileme, nüfusun azalması, kentlerin gerilemesi, tarımın daha aşağı bir düzeye düşüşü, Roma dünya hegemonyasının vardığı sonuç bu oldu. Bütün eski dünyada başlıca üretim dalı olan tarım, yeniden ve her zamandan daha çok eski durumuna gelmişti. İtalya'da Cumhuriyet'in sonundan beri hemen hemen bütün ülkeyi kaplayan uçsuz bucaksız yurtluklar, latifundia, iki şekilde işletilmişti. Ya nüfusun yerini bakımı az sayıda köleden başka bir şey gerektirmeyen koyunların ve sığırların almış bulunduğu otlaklar biçiminde, ya da bir sürü kölenin, mülk sahibinin lüksü içinde olduğu kadar kent pazarlarına satmak üzere de geniş ölçüde bahçıvanlık yaptığı villalar biçiminde. Büyük otlaklar korunmuş, hatta genişletilmişlerdi. villa alanları ve onların bahçıvanlık ürünleri mülk sahiplerinin yoksullaşması ve kentlerin çökmesi yüzünden bozulmuşlardı. Kölelerin emeği üzerine kurulu latifundiyalar işletmesi artık karlı, rentable olmuyordu. Ama o çağda bu büyük ölçüde tarımın olanaklı tek biçimiydi. Küçük tarım yeniden tek karlı biçim durumuna gelmişti. Villalar birbiri ardına küçük parçalara bölündüler ve her parça belirli bir para ödeyen, soydan geçme kiracılara ya da kiracıdan çok toprak sahibinin işine bakan vekilleri olan ve çalışmaları karşılığı yıllık ürünün 6'da hatta yalnızca 9'da birini alan partiyarilere verildi. Ama çoğu durumda bu küçük toprak parçaları karşılığında her yıl değişmez bir para ödeyen kolonlara bırakıldılar. Bu kolonlar üzerinde çalıştıkları toprağa bağlıydılar ve onunla birlikte satılabilirlerdi. Doğrusunu söylemek gerekirse köle değildiler ama özgür de değil, özgür kadınlarla evlenemezlerdi ve bunların kendi aralarında kurdukları birlikler tamamen geçerli evlilikler gibi değil, kölelerinki gibi basit bir nikahsız karı kocalık, kontubernium olarak kabul ediliyordu. Bunlar ortaçağ serflerinin habercileri oldular. Antik kölecilik ömrünü tamamlamıştı. Artık kırda, büyük tarımda olsun, kent yapım evlerinde olsun, kölecilik zahmete değer bir ilişki olmaktan çıkmıştı. Bunun ürünleri için paralar kalmamıştı. Çünkü imparatorluğun parlak çağlardaki dev gibi üretimin indirgenmiş bulunduğu küçük tarım ve küçük el zanaatlarında çok sayıda köle için yer yoktu. Toplumda artık yalnızca ev hizmetlerinde ve zenginlerin lüksü için çalışan kölelere yer kalmıştı. Ama can çekişen kölecilik henüz bütün üretici çalışmayı özgür Romalılara yaraşmaz bir köle çalışması olarak göstermeye yeterliydi ve şimdi herkes özgürdü. Bunun sonucu bir yandan artık bir yük durumuna geldikleri için azat edilmiş bulunan kölelerin sayısındaki bir artış, bir yandan da kopuk takımı, verlumpt içine düşmüş kolonlarla özgür kişilerin sayısında bir artış oldu. Yukarıda sözü geçen köleci Amerika devletlerindeki poor whites gibi. Hristiyanlık antik köleciliğin giderek ortadan kalkmasında tamamen masumdur. Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlık yüzyıllarca kölecilikle işçi dışlığı yaşadı ve daha sonra Hristiyanların kendilerini vermiş bulundukları köle ticaretini asla engellemedi. Ne kuzeydeki Almanların, ne Akdeniz'deki Venediklilerin köle ticaretini ne de daha sonraki zenci köle alışverişini. Engels'in notu, Cremen Episkopusu Lütprand'a göre Verduin'de yani Kutsal Cermen İmparatorluğu'nda 10. yüzyıldaki en büyük sanayi kolu hadım imalatıydı. Bunları mağriplilerin haremleri için büyük kârlarla İspanya'ya ihraç ediyorlardı. Kölecilik kârlı olmaktan çıkmıştı. Onun için oradan kalktı. Ama can çekişen kölecilik alu iğnesini bıraktı. Özgür insanların üretici çalışmayı hor görmesi Roma dünyasının içine girmiş bulunduğu çıkmaz işte buydu. Kölecilik iktisadi bakımdan olanaksızdı. Özgür insanların çalışması ahlak bakımından yasaklanmıştı. Biri, kölecilik artık toplumsal üretimin temeli olmaktan çıkmıştı. Öbürü, özgür insanların çalışması henüz toplumsal üretimin temeli olamıyordu. Bu durumu düzeltebilmek için tam bir devrimden başka hiçbir çıkar yol yoktu. Durum, taşra illerinde daha iyi değildi. Üzerinde en çok bilgiye sahip bulunduğumuz yer Gol'dür. Orada kolonların yanı sıra henüz özgür köylüler de vardı. Bunlar kendilerini memurların, yargıçların ve tefecilerin yolsuzluklarına karşı korumak için çoğunlukla güçlü bir adamın koruması altına giriyorlardı. Ve bunu yalnızca tek tek kişiler değil, bütün halinde topluluklarda komünler yapıyorlardı. Öyle ki 4. yüzyılda imparatorlar bu konuda ard arda birçok yasaklama yasaları yayınladılar. Ama koruma arayanlara bu korumanın ne yararı olabilirdi? Patron, koruyucu, hami, koruma isteyenlere topraklarının mülkiyetini kendine devretmeleri koşulunu dayatıyor, bu koşulla onlara yaşamları boyunca topraktan yararlanma hakkını sağlıyordu. Kutsal Kilisenin unutmadığı 9. ve 10. yüzyıllarda Allah'ın melakutunu ve kendi öz yurtluklarını büyütmek için sık sık öykündüğü dümen. Ama bu çağda 475 yılına doğru Marsilya Piskoposu Salvianus böylesine bir hırsızlığa karşı öfke ve tiksintiyle gürler ve Romalı memurlarla büyük toprak sahiplerinin yaptıkları baskı yüzünden birçok Romalının barbarlar tarafından işgal edilen bölgelere sığındıklarını ve oralarda yerleşmiş bulunan Roma yurttaşlarının tekrar Roma egemenliğine düşmekten korktukları kadar hiçbir şeyden korkmadıklarını anlatır. Bu çağda ana babalar sefalet yüzünden çoğunlukla kendi çocuklarını köle olarak satıyorlardı. Bu töreye karşı yayınlanmış bulunan bir yasa bunu tanıtlar. Romalıları kendi öz devletlerinden kurtarmış olmak için Cermen barbarları onların bütün topraklarının 1/3'ünü aldılar ve bu toprakları kendi aralarında paylaştılar. Paylaşma Gentilis örgütlenmeye göre yapıldı. Fatihlerin sayısı görece az olduğundan geniş alanlar ya bütün halkın ya da tek tek aşiret ve genslerin mülkü olarak bölümsüz, indivis kaldı.